Ayrım 23, Darbe, Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 303. 24 saatten kısa bir süre sonra 20 Ekim Perşembe sabahı saat 8'de görevi dünyada sorun teşkil eden noktaları denetlemek olan kriz ön planlama heyeti, Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki idari ofisi binasında bir araya geldi. Yöneticisi Amiral John Poindexter, çeşitli askeri seçenekler öne sürdü. Yardımcısı Albay Oliver North ile eski CIA memuru olan ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne danışmanlık yapan Konstantin Menges'ten kısmen etkilenen heyet, radikal bir girişimi onaylamaya karar verdi. Grenada'nın istilası ve hükümetinin devrilmesi. Bu tavsiyeyi bir üstlerindeki kurula özel durum heyetine ilettiler. Dışişleri Bakanlığı öğleden sonra bölgede büyük itibara sahip muhafazakar bir antikomünist olan Barbados Başbakanı Tom Adams'tan Grenada'nın yeni rejimini azletmek için Amerikan birliklerinin gönderilmesini teşvik eden bir not aldı. Bu fikrin inandırıcılığını arttırdı. Özel durum heyeti saat 5'ten kısa süre önce Başkan Yardımcısı Bush'un başkanlığında toplandı. Heyetin üyeleri son 3 sene içinde Grenada ile Birleşik Devletler arasında cereyan etmiş tüm düşmanlığa rağmen, üstelik yüzlerce Amerikalı öğrenci ile turistin arasına saklanması mümkün olduğu halde, Grenada'da tek bir CIA ajanı olmadığını duyduklarında ciddileştiler. Kimse Grenada'nın askeri kapasitesine dair güncel bir bilgiye ve hatta adanın haritalarına bile sahip değildi. Havadan çekilmiş en yeni fotoğraflar 5 aylıktı. Barbados'taki CIA ajanları, silahlı kuvvetlerin lideri kim veya Coward'ın bakanlar kurulundaki yandaşları kimler gibi saf sorularla İngiliz meslektaşlarını bombardımana tuttular. Bush ve bu toplantıdakiler Grenada'yı işgal etme fikrini destekliyorlardı ve Ulusal Güvenlik Karar Direktifini Başkan Reagan'a yolladılar. O da ertesi gün Ağustos'taki golf tatili için Air Force One'a binmeden önce bunu imzaladı. Kısa süre ardından Lübnan'a doğru yol almakta olan özel bir deniz kuvvetleri komutanı Kaptan Carl Erie, güneye doğru dönme, Grenada'nın yakınındaki bir noktaya doğru yol alma ve harekata hazırlanma emrini veren acil bir mesaj aldı. Tarihin bir cilvesinden olmalı, Kaptan Erie'nin Amiral gemisinin adı, Birleşik Devletler'in hemen hemen bu küçüklükle bir adaya saldırışının diğer tek örneğini aklına getirmekteydi. USS Guam. Birkaç gün önce Guam ile mahiyetindeki diğer 4 gemi Kuzey Carolina'da Morehead City'ye uğrayarak 22. Amfibi Piyade Birimini almışlardı. Birimde 50 kalibrelik makinalı tüfekler, anti-tank silahlar, roket atarlar, 52 jip ve bir miktar saldırı ve nakil helikopteri ile tam teşkilatlı 822 adamlık bir çıkarma ekibi vardı. Kaptan Erie ikinci bir mesaj aldığında Guam Grenada'ya yaklaşmaktaydı. Mesajda Antigua'ya helikopter yollayarak özel kuvvetlere katılmakla görevlendirilmiş 5 adam alması isteniyordu. Kaptan Erie bu 5 kişinin Dışişleri Bakanlığından diplomatlar olacağını sandı. Fakat o gece saat 10'da Guam'ın güvertesine ayak bastıklarında üzerlerinde asker üniforması vardı. Beraberlerinde kimsenin beklemediği bir haber getirmişlerdi. Başkan Reagan diye ilettiler bu irtibat subayları, piyadelerin Grenada'yı istila, hükümetini de alaşağı etmeleri emrini vermişti. Guam'daki kuvvet saldırıya öncülük edecekti. Genel kumandanı 2. filonun komutanı Koramiral Joseph Metcalf olacaktı. Çıkarmanın salı günü şafaktan önce başlamasını istiyordu. Özel durum heyeti cumartesi günü yeniden buluştu. Augusto'dan telefonla katılan Başkan Reagan istila için kısa ve öz onayını verdi. Pazar akşamı saat 7'de Lübnan'daki harap edici bombalamanın ve Beyaz Saray'da toplantılarla geçen uzun bir günün ardından detaylı ve mülayim bir dille yazılmış kararnameyi imzalayarak kararı teyit etmiş oldu. İmzasının yanına tek bir kelime yazdı: "Haydi." O akşam daha geç saatlerde Genelkurmay Başkanı General John Vesey, istila planı hakkında Reagan ile diğer kıdemli devlet görevlilerini bilgilendirdi. Ardından Pentagon'a dönerek Guam'ın güvertesindeki komutanlara son emirlerini gönderdi. Acil öfke operasyonu kod adını almış olan görev, Grenada'daki Birleşik Devletler yurttaşlarını ve bazı belirli yabancıları korumak ve tahliyesini sağlamak, Grenadalı kuvvetleri etkisiz hale getirmek, iç vaziyeti dengelemek ve Grenada'da demokratik hükümetin onarımına yardımcı olmaktı. Guam ile özel kuvveti Grenada'ya doğru yol alırken Amerikan diplomatları istilayı meşru gösterecek yollar aramaya başladılar. Ana bölgesel kurul olan Karayip topluluğuyla çalışamazlardı. Çünkü üye devletlerden birkaçı kriz için müzakere edilmiş bir çözümden yanaydı. Bunun yerine daha ufak ve çok daha zayıf bir topluluktan 7 üyeli Doğu Karayip Devletleri Organizasyonu'ndan medet umdular. Organizasyon Cuma akşamı Barbados'ta bir araya geldi ve iki Amerikalı diplomatın kılavuzluğuyla Birleşik Devletler'in istediği müdahale talebini verdi. Topluluğun anlaşmasına göre bu tarz kararlar için oy birliğinin şart olmasından ve Grenadalı bir temsilcinin mevcut olmamasından dolayı talep yasal açıdan şüpheliydi. Buna rağmen Amerikalılar için değerli bir kılıf oluşturuyordu. Dışişleri Bakanlığındaki görevliler Doğu Karayip Başbakanlarının Amerikan istilası talep etmeye hazır olduklarını duyar duymaz, başbakanların imzalayacağı bir mektubun taslağını hazırladılar. Mektup Birleşik Devletler'den harici saldırganlık karşısında kolektif savunma ve barış ile güvenliğin muhafaza edilmesi için harekete geçmesini rica etmekteydi. Başbakanlar pazar günü öğleden sonra mektubu imzaladılar. Dışişleri Bakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi temsilcisi ve adada kabul edilmiş tek yetkili olan Grenada Genel Valisi Sir Paul Scone tarafından imzalanacak benzer bir mektup daha hazırladı. Bu mektuplar istilayı meşru hale getirmek için tasarlanmıştı. Fakat yönetimin ana kaygısı hiçbir zaman meşruiyet değildi. Beyaz Saray'ın her beyanatı tıp öğrencilerinin içinde bulunduğu ciddi durumu en acil olarak nitelendirmekteydi. Fakat öğrenciler teröre maruz kalmış rehine rolünü oynamaya yanaşmıyorlardı. Dekanları kendilerine bir oylamada Grenada'yı terk etmeyi isteyip istemediklerini sorunca %90'ı istemedikleri yanıtını verdi. Eve telefon açan veya haber ajansları tarafından ulaşılan birkaçı kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyledi. Aralarında General Austin'in bizzat kendisinin de bulunduğu kıdemli ordu mensupları, okulun St. George yakınındaki True Blue'da bulunan kampüsünü ziyaret ederek koruma altında olacağı konusunda güvence verdiler. Amerika'nın gerçek kaygısı öğrencilerin güvenliği olsaydı basit bir tahliye kâfi olurdu. Piyadelerin adadaki tüm Amerikalıları dışarı çıkarması sadece 2-3 saat alırdı. Ancak acil öfke operasyonunun özündeki amaç hiçbir zaman kurtarma olmadı. O sıralarda Barbados'ta görev yapmakta olan İngiliz subayı binbaşı Mark Atkin'in ifadesine göre gerçek güdü Vietnam'dan beri kendine saygı ve moralin azalmakta olduğu memlekette ve silahlı kuvvetlerde Birleşik Devletler'in prestijini iyileştirmek için başkan ve danışmanlarının duyduğu yoğun arzuydu. Bishop'un katledilmesiyle Birleşik Devletler'in karşısına Karayipler'de çarpıcı bir eylemde bulunabilmesi için bir fırsat çıktı. Birleşik Devletler'in bir zafere gurur duyabileceği bir şeye ihtiyacı vardı. Acil öfkeyi başlatmanın temel sebebi olarak tekrar tekrar ilan edilmesine rağmen, Birleşik Devletler vatandaşlarının güvenliği sadece Birleşik Devletler'in arka bahçesinde komünist yayılımını durdurabileceği emsalsiz bir fırsatı kapmak için birkaç bahaneden biriydi. Grenada'da müdahale etme kararı çarçabuk stratejik siyasi bir avantaj ele geçirme esnasında verilmişti ve bu da kaçınılmaz askeri başarıyla Birleşik Devletler'in sönmüş moralini yükseltme marifetine sahipti. Reagan ya da diğer Amerikalı görevliler kendilerini İngiliz Milletler Topluluğuna dahil ülkelerin koruyucusu gören İngilizlere böyle bir karar verdiklerini bildirmediler. Pazartesi günü Başbakan Margaret Thatcher Grenada krizini tartışmak için bir bakanlar kurulu toplantısı yaptı ve ardından Birleşik Devletler'e İngiltere'nin orada askeri eyleme karşı olma nedenlerini sıralayan bir telgraf gönderdi. Reagan'ın bu emri çoktan verdiğinden ise hiç haberi yoktu. Guam hedefine yaklaşırken Hür Grenada Radyosu tüm vatandaşlarını savunmaya çağıran öfkeli çağrılar yayınlamaktaydı. Pek fazla kişi karşılık vermedi. Pek az insan katil hizbi, üstelik de Birleşik Devletler piyadelerine karşı savunmaya gönüllüydü. Guam'ın güvertesindeki yüzlerce deniz piyadesi pazartesi gecesini Grenada'nın sahillerine hücum etmeye hazırlanarak geçirdi. Silahlarını ve donanımlarını kontrol ederlerken Kaptan Uriah'a beklenmedik bir duyuruda bulundu. Yatakhane alanında gösterilecek bir filmi iptal etmişti. Onun yerine onları bir adaya hücum etmek için doğru havaya sokacağını düşündüğü başka bir film gösterdi. Bu film başrolünü John Wayne'in oynadığı Iwo Jima kumsalıydı. Sızma, keşif ve gizlenme tekniklerinde eğitim görmüş balık adamlardan oluşan 4 deniz kuvvetleri komando timi pazartesi gecesi geç saatte Grenada sahillerine çıktı. İkisi Salinas burnu ile yakınlarındaki sahillerde durumu kontrol etmekle görevlendirilmişti. Üçüncünün görevi Hür Grenada radyosunun vericisini havaya uçurmaktı. Dördüncü Tim ise genel vali Sir Paul Scoon'u emniyet altına alıp istila talep eden mektubu imzalayabileceği bir yere götürecekti. En acil göreve sahip olan ilk iki Tim, ufak Sea Fox baskın motor botlarını Salinas burnunun kıyıyı döven dalgaların arasından geçirip fark edilmeden karaya çıkmayı başardı. Kısa sürede keşfettiler ki yakınlardaki her sahile ulaşımı kayalar ve mercan kayalıkları engellemekte, bir amfibi çıkarması için uygunsuz hale getirmekteydi. Üç kelimelik bir kodla yürüyen kabaralı postallar bu kötü haberi telsizle Guam'a ilettiler. Bunu duyan kumandanlar planlarını değiştirmeleri gerektiğini hemen anlamışlardı. Sahillere hücum etmek yerine ilk Amerikan asker dalgası helikopterlerden inecekti. Çoğu bu haberi Iwo Jima kumsalını izlerken duydu. Salı sabahı 3:15 geçe filmin sona ermesinden kısa süre sonra piyadelerle dolu 21 helikopterin ilki Guam'ın güvertesinden havalandı. Hemen ardından Savannah, Georgia'daki Hunter Army uçak pistinden yola çıkan 12 uçağın içerisinde hafif silahlarla kuşanmış yüksek hareket gücüne sahip Ranger'lar takip ettiler. Uçaklar Salinas burnundaki havaalanına yaklaşırken şafak sökmekteydi. Savunma kuvvetleri pisti kayalar, buldozerler ve diğer engellerle kapadığı için inemediler. Bu nedenle Ranger'lar atlamaya mecbur kaldılar. Öncü uçak 150 metreye alçaldığında askerler kendilerini nemli, sıcak havaya bırakmaya başladılar. İlk birkaçı uçağı terk ettikten sonra aşağıdaki bir projektör uçağın gövdesine sabitlendi. "Bizi ateş ediyorlar!" diye haykırdı ekip başı. Ağır ve hafif top ateşinden oluşan bir çağlayan uçağın etrafında patlayarak gövdesinde delikler açtı. Şarapnel parçaları uçağın içine girdi ve projektörler gökyüzünü aydınlattı. Uçaktaki subaylar zor ama büyük ihtimalle akıllı kararı verip atlayıştan vazgeçtiler. Filo geri çekilerek denizin üzerine doğru uçtu. Bu kararın alındığı sırada bir hava kuvvetleri timinin eşliğinde 40 Ranger atlamıştı bile. Yerden uçaklarının uzaklaşmasını ve onları yalnız bırakmasını ümitsizlik içinde izlediler. Birkaç dakika sonra bir Spectre savaş uçağının meydana çıkıp pistin etrafındaki topçu mevzilerine ateş etmeye başlaması onları rahatlattı. Grenada'nın temel hava savunma sistemi dakikada toplam 17 bin fişek atabilen iki altın namlulu makinalı tüfek ile iki 20 milimetrelik top taşıyan bu inanılmaz makinayla boy ölçüşemezdi. Yağdırdığı ateş pistin dört bir yanındaki savunma kuvvetlerini çabucak susturdu. Bu yaylım ateşinin ardından Ranger komutanları geri kalan birliklerin atlamasının güvenli olacağına karar verdiler. Saat 6'yı geçerken tek bir C-130 filosu ikinci girişiminde bulundu. İçerideki her asker silah ve 55 kiloluk cephane kuşanmıştı. Komutanları onlara "Ranger'lar sert olun!" diye bağırdı ve böylelikle birlikler Karayip Şafağı'nın içine bir bir ardı sıra atladılar. Etraflarında patlayan uçak savar ateşi paraşütlerinde delikler açarak bulutların içine şok dalgaları gönderdi. Her şeye rağmen neredeyse tüm Ranger'lar şose pistte kazasız indiler. Bazıları düşman mevkilerini bulmak ve yok etmek üzere yola koyuldular. Diğerleri pisti temizlemek için dikenli tel tutamlarını uzağa sürüklediler. Asfalttan indirilebilmek için kübamalı buldozerlere düz kontak yaptılar. 7:40'da ilk C-130 piste indi. İçinden sadece askerler değil, jipler, motosikletler, top parçaları ve bir ordunun küçük bir adaya boyun eğdirmek için ihtiyaç duyabileceği her türlü şey çıktı. Anahtar Ranger görevlerinden biri yakındaki True Blue'da tıp kampüsünü güvence altına almaktı. Askerler oraya varınca 138 gergin ve minnettar genç insanla karşılaştılar. Bazı birlikler güvenliklerine yönelik görünür bir tehlike olmamasına rağmen onları korumak için kaldılar. Amerikalılar istila haberini sabah yayınında aldılar. 9'u kısa bir süre geçe Başkan Reagan gazetecilerle görüşmek için Beyaz Saray'daki bir podyuma doğru yürüdü. Onlara acil öfke operasyonunun iyi gittiğini ve Birleşik Devletler'in Grenada'yı ve bölgenin geri kalanını solcu haydutlardan oluşan zorba bir çeteden kurtarmak için kuvvetle ve katiyetle hareket etmek dışında bir seçeneği olmadığını açıkladı. Aynı gün içinde Dışişleri Bakanı Schultz kararı daha detaylı bir şekilde açıkladı. Başkanın kararını belirleyen iki temel sebep vardır. İlki başkanın Grenada'da yaşayan Amerikan vatandaşlarının iyi durumda olduğuna yönelik endişesiydi. İkincisi başkan bölgeye en yakın olan, güvenlikleri ve barışları için ciddi kaygı sebebi olan gelişmeler olduğunu kendileri saptamış olan ülkelerden, Doğu Karayip Devletleri Organizasyonu'ndan acil bir talep aldı. Jamaika ile Barbados'ta tartışmaya katıldı ve bu iki ülkeyle beraber bölgelerinde barış ile istikrarı garanti altına alma arzularında yardımcı olması için Birleşik Devletleri ricada bulundular. O salı günü boyunca bombardıman uçakları ve saldırı jetleri St. George'un üzerinde ıslık çaldılar. Küba kışlalarını kente yüksekten bakan uzun volkanik bayırdaki uçak savar mevkilerine ve düşman savunmasına ait olduğunu düşündükleri tüm diğer hedefleri vurdular. Sahip oldukları yetersiz bilgi göz önünde bulundurulursa bazı bölükler turist haritalarının fotokopilerini kullanmak durumunda kalmışlardı. Baskınlarından birinin kötü bitmesi şaşılacak iş değildi. Bir pilot Granada'nın akıl hastanesini tam 12'den vurarak bir düzineden fazla hastayı öldürdü. Hayatta kalan diğer birkaç düzine ise her zamankinden daha da şaşırmış vaziyette alev alev yanan harabelerden uzaklaştılar. Savaş etraflarını kasıp kavururken günlerce sokaklarda dolaşarak zaten komik opera çehresine sahip bir askeri harekata gerçeküstü bir dokunuş kattılar. Öğle sonrası yaralanmışken bombardıman jetlerinin ve saldırı helikopterlerinin birkaç saatlik bombardımanının ardından uçak savar ateşi azalarak sona ermişti. Çatışmayı hala isteyen az sayıdaki Kübalı ile Grenadalı içerilere doğru kaçmıştı. Tüfek ateşinin ve patlamaların kesik kesik gürültüsünün yerini adaya varmakta olan nakil uçaklarının kükremesi almıştı. Radyo vericisini patlatması kararlaştırılmış komandolar görevlerini direnişle karşılaşmadan gerçekleştirmişlerdi. Fakat Sir Paul Scoon'u çıkarmakla görevlendirilmiş olanlar sorun yaşadılar. Evini kolaylıkla buldular. Bahçesine Birleşik Devletler piyadeleri hoş geldiniz yazılı bir levha yerleştirmişti. Ancak onu dışarı çıkarmalarına kalmadan Grenadalı askerler evin etrafını çevirerek ateş etmeye başladılar. Kurtarıcı olması gerekenler kendilerini ansızın kurtarılmaya muhtaç halde buldular. Amiral Metcalf bu kuşatmayı sona erdirmek için çarşamba sabahı erkeninden 250 piyade yolladı. Görevlerini kolaylıkla tamamladılar. Sir Paul gün ortasında Guam'ın güvertesinde çayını yudumluyordu. O akşamüstü daha sonra Salinas burduna uçakla geri getirildi ve buranın yakınlarında bir eve giderken Amerikan subayları ona eşlik ettiler. Orada Barbados Savunma Kuvveti ve Yeni Karayip Barış Muhafaza Kuvveti Komutanı Rudyard Lewis onu beklemekteydi. Lewis evrak çantasından Sir Paul'un imzalaması için Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin hazırladığı mektubu çıkardı. Mektup Grenada'nın ciddi ve tehlikeli bir durum içinde olduğunu söylüyor, hızla barışa, sükunete ve demokratik yönetime dönmede destek olması için dış yardım rica ediyordu. Sir Paul memnuniyetle imzasını attı. Mektubun tarihi 2 gün öncesine, 24 Ekim'e yani istiladan önceki güne alındı. Sir Paul Salinas burnunda diplomatik vazifesini yerine getirmekteyken 82. Havacı Birliği Güney Grenada'da yayılmaktaydı. Askerler St. George'daki bazı noktalarda ufak tefek direnişlerle karşılaştılar. Ancak önlerine rakam ve silah açısından ezici üstünlüklerine meydan okuyabilecek hiçbir şey çıkmadı. Siviller birçok yerde onları alkış ve soğuk içeceklerle karşıladılar. Her şey öyle boşa çıkıyordu ki dedi bir adam, Amerikalı bir gazeteciye. Eminim ki son anda şeytanın ta kendisinin ağzından kurtarılmıştı. Grenada'ya neticede 6000 civarına yani işi halletmek için gerekli olanın en az 2 katı Amerikalı asker çıkmıştı. Kısa süre kaldılar. Lübnan'a yarım kalmış yolculuklarına devam etmek için ilk deniz piyadeleri yola çıktılar. Hemen ardından Ranger'lar takip ettiler. İstiladan sadece 8 gün sonra Amerikan kuvvetleri 3000'e düşmüştü. Yılın sonunda ise geride sadece birkaç askeri polis birliği kalmıştı. Kongrenin birkaç üyesi zaferi kutlamak için hemen Grenada'ya geldi. İçlerinden biri Wyoming temsilcisi Dick Cheney, dünyanın dört bir yanında birçok insan evvelce olduğumuzdan daha sağlam ve güvenilir olduğumuz kanısında dedi. Aralarında demokrasinin süngüyle onarılabileceğinden kuşku duyan New York senatörü Daniel Patrick Moynihan'ın da olduğu diğerleri istilayı kuvvetle kınadılar. Birçok yabancı hükümet de şikayetçiydi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunun son derece müessif, uluslararası hukukun bariz çiğnenişi olduğunu söyleyen bir önergeyi onayladı. Başkan Reagan alışıldığı üzere bu eleştirileri umursamadı. 100'den fazla üye devletin Birleşmiş Milletler önergesi lehine oy vermiş olduğu haberine nasıl tepki verdiği kendisine sorulduğunda yanıtı, ''Birleşmiş Milletler'de 100 ulus, önlerine bizimle ilgili sürülen neredeyse her şeyde bizimle fikir ayrılığına düşmüşlerdir ve bu kahvaltı keyfimi hiç mi hiç kaçırmadı oldu.'' Amerikalılara hem psikolojik hem de stratejik bir zafer kazandırdığının farkındaydı ve gurur duymak için bir sebebi vardı. Reagan birkaç hafta sonra New York'taki Kongre Onur Madalyası Derneği'nde duygusal bir söylev verdi. Yardımcıları söylevi bizzat kendisinin yazdığını gazetecilere söylemeyi ihmal etmediler. Grenada istilasının Amerikalılara ve dünyaya ne ders vermesi gerektiğine inandığını birkaç kelimeyle özetledi. "Zaaf dolu günler sona erdi," dedi Reagan. "Askeri kuvvetlerimiz yeniden ayaktalar, başları dimdik." Bölüm 10. Zaaf dolu günler sona erdi ile ilgili notlar. Çıkarma olmayacak. O Shagnasi Hugh, Grenada, The Revolution, Invasion and Aftermath, Londra Sphere, 1984, sayfa 158. Bir tur daha oynamak istiyorum. O Shagnasi, sayfa 162. Gereken her şeyi yapmamız. Atkin Mark, Urgent Fury, The Battle for Grenada, Lexington, Max Lexington, 1989, sayfa 120. Reagan kuşatma altında bir adam gibi gözükmekte. New York Times, 24 Ekim 1983. Eğer bu dün doğru idiyse, Atkin, sayfa 121. Geir rejimi, Payne, Anthony ve diğerleri. Grenada, Revolution and Invasion. New York St. Martin's Press, 1984, sayfa 5-9. Schoenhaus, K.P. ve Richard A. Melanson. Revolution and Intervention in Grenada. The New Jewel Movement, The United States and the Caribbean. Boulder, Westview, 1985, sayfa 13-32. Geir'in garip fenomenlere olan ilgisi. Searle Chris, Grenada, The Struggle Against Destabilization. Londra, Writers and Readers, 1983, sayfa 11. Sorumsuz doyumsuzlar. Searle, sayfa 15. Radyo Grenada darbe ilan eder. O Shagnasi, sayfa 77. Sadece 60 ağası. Deskin Martin, Trouble in Our Backyard, New York Pantheon, 1983, sayfa 13. Bishop demokrasi sözü verir. O Shagnasi, sayfa 79. Scoon Paul, Survival for Service, My Experiences as Governor of Grenada. Londra Macmillan Caribbean, 2003, sayfa 36. Gary'nin pek dostu kalmamıştı. Scoon, sayfa 39-40. Yasalar nasıl yapılıyor bir düşünün. Seabury Powell ve Walter A. McDougall. The Grenada Papers, The Inside Story of the Grenadian Revolution and the Making of a Totalitarian State as Told in Captured Documents. San Francisco Institute for Contemporary Studies, 1984, sayfa 71. Birleşik Devletler Emperyalizminin Tarihi, Searle, sayfa 33. Emperyalizmin hırçın canavarları, Kinzer Stephen, Report from Grenada, Little Country, Big Revolution, The Nation, 7 Şubat 1981. Son Cowboy, Searle, sayfa 97-98. Yeni Cevher içerisinde Bölünme, Atkin, sayfa 13-29, Payne, sayfa 105-31, Seabury, sayfa 114-141, Schoenhaus ve Melanson, sayfa 60-77. Bishop ile diğerlerinin vurulması, Atkin, sayfa 59-81, O Shagnasi, sayfa 114-141, Payne, sayfa 135-144, Schoenhaus ve Melanson, sayfa 77-81. Harita veya kuş bakışı fotoğraf yok. Spectre Ronald H., U.S. Marines in Grenada, 1983, Washington Tarih ve Müzeler Dairesi Marine Corps, 1987, sayfa 2. Siyah hazırlıksız, Atkin, sayfa 118-119-129-130. Deniz piyadeleri Kuzey Carolina'da mürettebata katılır, Spectre, sayfa 1. Erie mesajı alır, Spectre, sayfa 2. Reagan kararnameyi imzalar, Atkin, sayfa 106. Wesley Reagan'ı bilgilendirir, Atkin, sayfa 126. Austin ile diğerleri öğrencilerin güvenliğini garantiye alır. New York Times, 28 Ekim 1983. Birleşik Devletler'in karşısına bir fırsat çıktı. Atkin, sayfa 106-109-115. Yürüyen kabaralı postallar, Spectre, sayfa 6. İstila, Atkin, sayfa 167-312. Harding Stephen, Air War Grenada, Missoula, Mont, Pictorial Histories. 1984, sayfa 21-48. Newsweek, 7 Kasım 1983. Payne, sayfa 148-161. Russell Lee, Grenada, 1983. Londra, Osprey, 1985, sayfa 9-35. Spectre, sayfa 6-25. Schwarzkopf, Norman, It Doesn't Take a Hero, The Autobiography of General Norman Schwarzkopf. New York, Bentham, 1992, sayfa 244-258. Time, 7 Kasım 1983. Reagan ile Schultz istilayı açıklar. New York Times, 25 Ekim 1983. Scoon tarihi geri alınmış mektubu imzalar. Atkin, sayfa 99-256-365, Scoon, sayfa 145. Her şey boşa çıkıyordu. Time, 7 Kasım 1983. Daha sağlam ve güveniliriz. New York Times, 29 Ekim 1983. Reagan duygusal söylev verir. New York Times, 13 Aralık 1983. 23. ayrımın sonu. Sayfa 314.